Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yeni bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Malumunuz bizler her hafta kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile bu programda karşınıza geliyoruz. Bizlere yönelttiğiniz sorular oluyor YouTube vesilesiyle ya da radyomuzu arayarak bizlerle paylaştıklarınız oluyor. Bunlardan dolayı teşekkür ederiz. Bunlar bizim programımızı daha dinamik, daha aktif, daha etkili kılacaktır şüphesiz. Bizler bu program vesilesiyle aslında her hafta özel bir meclis oluşturuyoruz. Kendi adıma özel bir ders de olmuş oluyor. İnşallah sizleri de buna şahit tutuyoruz. Bu hafta da kıymetli hocamızla fakir konusunu konuşacağız inşallah. Fakirlik, fukara, fakir nedir, ne değildir? Bu kavramın hayatımızdaki yansımaları, geçmiş dönemde nasıl kullanıldığı ve bunun gibi birçok konuyu hocamızla konuşacağız. Hocamız hoş geldiniz tekrardan.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyoruz.
Nasılsınız hocam?
Afiyettesiniz inşallah. İyiyiz çok şükür. Hafif bir nezle şeyi var sanki sesimden de anlaşılacağı üzere.
Rabbimiz şifa versin hocam.
Amin hepimiz inşallah. Kış dönemi tabii oluyor bunlar.
Evet hocam. Sevgili hocam, kavramları konuşuyoruz. İrfan gündeminin aslında her hafta çok güzel böyle özel konuları oluyor. Ve bunları birer ders gibi de görmek lazım. Kendi adıma böyle tarif ediyorum. Yani adeta baştan sona dinlediğimiz zaman not alabileceğimiz, başkalarıyla paylaşabileceğimiz ve bize zengin ilhamlar sunan bilgiler de paylaşıyorsunuz. Fakir konusu da hocam çok geçer. Yani kitaplarda karşımıza çıkar. İslam evet, tarihinde doğru. Karşımıza çok çıkar. Fakat günümüzde belki biraz daha hani az çok unutulmaya yüz tutan.
Evet.
Artık çok mesela televizyonda pek karşımıza çıkmayan ya da işte.
Fakirlik çok istenen bir şey değil artık tabii.
Evet hocam.
Herkes zengin olmak istiyor.
Doğru. Yani veyahut da kavram daha çok hani madde yoksunluğu. Hani bir mahrumiyet veyahut da gariplik, miskinlik gibi çerçevede ele alınmış. Evet. Fakat bu zengin bir anlam dünyası var. Nereden başlamak istersiniz hocam?
Evet, şimdi tabii fakir kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Fukara şeklinde. Allahul ganiyyu ve entumul fukara. Yani Allah Teala Hazretleri ganiyyi mutlaktır. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeyin sahibi ve zengini odur. Ama sizler hepiniz fakirlersiniz. Yani ona muhtaçsınız ya da onun yarattıklarına, diğer varlıklara muhtaçsınız. İhtiyaçtan azade değilsiniz. Ama Allah Teala Hazretleri ihtiyaçtan varistedir, azadedir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Şimdi bu Allah Teala Hazretlerine izafe edildiği zaman gani kelimesi ve onun karşısında fukara kelimesi, fakirler kelimesi izafe edildiği zaman aslında bize mutlak bir fakrı çağrıştırıyor. Ne demek mutlak fakir? Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Yani biz insanlar olarak, Allah'ın yarattığı varlıklar olarak, onun Rahman isminin mazharı olarak bu alemde varlığa bürünmüş insanlar olarak bizim mutlak surette önce Allah'a sonra onun yarattığı diğer nimetlere, varlıklara ihtiyacı olan kimseleriz. İhtiyaçtan varisi değiliz.
Bunu, ihtiyaç hali hocam.
Evet, ihtiyaç hali. Şimdi o yüzden bizim tasavvuf literatürümüzde iki tür bir fakirlik, iki tür bir fakr algısı var. Öyle bakmak lazım olaya. Yani birincisi maddi olarak fakirlik, öbürü ise manevi ve duygusal duygu olarak insanın kendini fakir hissetmesi meselesi. Açıklayacağım şimdi onu. Maddi fakirlik insanın yani sahip olması gereken, ihtiyaç duyduğu mala, eşyaya sahip olamamasının adı maddi fakirliktir. Yani sizin işte giyeceğiniz elbise, yiyeceğiniz yemek, işte barınacağınız ev veya başka diğer ihtiyaç maddelerini karşılayamayacak kadar gücünüzün olmaması, bu bir maddi fakirliktir. Ve hakikaten burada sınırları çok zorlayacak bir maddi fakirlik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından da kâdel fakru en yekûne küfren. Yani fakirlik neredeyse insanı küfre düşecek noktaya kadar imanı tehlikeye getiren bir konu. Yani hakikaten insanın en zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar fakir olması ve bunları telafi etmek adına da hiç imkan bulamaması, Allah korusun, bir yerden sonra belki insanı isyana da düşürebilir.
Yani bu arzu edilen ya da dinin hedeflediği bir şey değil.
Bir fakirlik değil. Yani değil. Böyle bir fakirliği elbette din de hoş karşılamıyor. Efendim insanlar da hoş karşılamıyor. Buna bir suret fakirliği, yani suri fakirlik. Yani insanın ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahip olmaması manasına diyoruz. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın el fakru fahri. Ondan sonra Allahümme ahyini miskinen ve emitni miskinen diye duaları var. Efendim mesela orada yine inni euzu bike minel fakri diyor. Yavuz billahi minel fakri yahut da. Yani ya Rabbi ben fakirlikten, yoksulluktan, ihtiyacını karşılayamayacak kadar yoksul düşmekten sana sığınırım. Bu
ilk çerçevede.
İlk çerçevede. İkinci çerçevede ise el fakru fahri gibi. Yani fakirlik benim medar iftiharımdır. Ya da ya Rabbi beni fakir, miskin olarak yaşat, miskin olarak da vefat et, miskinlerle de haşret. Devamında da öyle var. Şimdi
burada bu, mana farklılaşıyor.
Burada değişiyor iş. Burada iş değişiyor. Yani Efendimizin medar-ı iftiharım dediği fakirlik gerçekten önemli bir şey. Daha önceki bizim sohbetlerimizde, irfan gündemimizde peygamber hasletlerini sayarken 8 hasletin, 8 peygamberin daha doğrusu tasavvufa yansıyan 8 hasletinden bahsetmiştik ve bunlardan birisinin de Hazreti Muhammed Mustafa'nın fakrı olduğunu söylemiştik.
Doğru
yani, hocam. 2-3 kadar önce veya 1 ay kadar önceki sohbetlerimizden birisinde. Dolayısıyla bugün konuştuğumuz fakir konusu işte o Muhammedi fakirdir. Yani Efendimizin ben fakrımla, fakirliğimle iftihar ediyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani ben bugün ihtiyaçlarımı görebilecek bir imkana sahipsem, Efendimiz'e nefes alabiliyorsam, hayatımı sürdürebiliyorsam bunları bana veren birisi var. Bunun bilincindeyim. Buna inanıyorum. Bunların hiçbirinin ben kendimden, kendiliğimden ve bana ait olmadığına inanıyorum. Çünkü o veriyor. O verdiği için ben bunlardan istifade ediyorum. Dolayısıyla benim kendime ait maddi imkanım, efendim gücüm, takatim, enerjim olmadığını kabul etmem Hazreti Peygamber açısından da insanlar açısından da aslında tam da bu manada bir fakirdir. Yani esas gani-i mutlak olan, zenginler zengin olan, her şeyin sahibi olan Allah Teala Hazretleridir. Yani ona nispetle bizim bir eşyaya sahip olarak zengin olmamız söz konusu değildir. Evet, Allah bize imkan verebilir. Allah bize zengin kalabilir maddi olarak.
Güç kuvvet
güç,
verebilir.
Kuvvet verebilir. Enerji takat verebilir. Ama bunların hepsi bizde emanettir ve biz bunları sahibine irca ederek, onun olduğunu bilerek, o bilinçle ve bize emanet verilmiş olduğunu düşünerek kullanırız. İşte bu yüzden de kendimizde hiçbir zaman varlık görmeyiz. Maddi varlık görmeyiz, güç görmeyiz, enerji görmeyiz. Hatta ibadete, taate yönelik irademizin bile onun lütfuyla olduğunu düşünür. Onu bile ondan kaynaklı olarak değerlendiririz. İşte aslında kulun kendisine hiçbir varlık izafe etmeden, maddi varlık izafe etmeden, ekonomik varlık izafe etmeden, makam izafe etmeden ya Rabbi bunların hepsi senindir, bana emaneten ve belli bir süreliğine verdim bunları. Dolayısıyla ben bunları kendime izafe etmiyorum, senin olduğunu biliyorum şeklindeki bir imani tercih aslında el fakru fahri'de anlatılan, yani fakirliğim benim medar-ı iftiharımdır hadisinde anlatılan anlama tekabül etmektedir.
Yani bu manada hepimiz fakiriz hocam.
Hepimiz fakiriz ve bu tabii aynı zamanda şunu da veriyor, yani ekonomik olarak gerçekten fakir olan insanların da bu manada Hazreti Peygamber'in ben fakirliği medar iftihar gibi görüyorum. Ya Rabbi beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür ve miskinlerle fakirlerle haşret demiş olması bir taraftan da maddi imkanları olmayan, ekonomik olarak sıkıntı çeken insanların Hazreti Peygamber'in kendilerine özendiğini düşünecekleri bir ortam oluşuyor. Yani diyor ki ya Allah Allah, demek ki miskinlik, fakirlik bu kadar önemli bir hadise. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle sena ediyor, övüyor diyerek. Onlar buna rahatsız olmuyorlar ve hatta tam tersi, hatta ilk devirlerden itibaren fakir kelimesi, el fakir, Arapçadaki fakir kelimesinin işte vezni olan, sıfatı müşebbehe vezni olan fakir kelimesi derviş manasına da kullanılmıştır. Evet. Hatta son zamanlarda, yani 18-19. Yıllarda meşayihin, yani Osmanlı dönemi şeyhlerinin imza atarken hadimul fukara, fakirlerin yani dervişlerin hadimi imzasını attığını görüyoruz. Keza tasavvuf klasiklerinde de eğer fakir kelimesi geçiyorsa, siyak ve sibakta başka mana yoksa genellikle bu manayadır. Yani derviş manası. Yani derviş adam kendi maddi varlığını öne çıkaran, bununla övünen, bununla kendini bir statü edinmeye çalışan kimse değil. Aksine bunun emanet olduğu bilincinde olan insan olduğundan o mutlak manada fakirdir.
Fakirdir.
Evet. Yani aslında çok güzel bir şey bu. Şimdi bu fakir kelimesi kavramını anlatırken Gazali İhya'da 5 önemli mertebesinden bahsediyor fakrın. Diyor ki bunun en yukarısı, en üst tavan noktası zühttür diyor. Yani züht ne demek? Züht yani insanın dünya malını değersiz görmesi, ona asla meyletmemesi, onu gönlünden çıkarması, gelirse eyvallah ama geldiği zaman da onu mutlaka başkalarıyla paylaşmış olması en yukarısıdır. Onun bir aşağısı, bir alt derecesi rızadır diyor. Yani gelirse de hoş, gelmese de. Yani zühte geldiği zaman hemen çıkarma meylinde onu çok önemli ve değerli görmek.
Züht ki daha bir üst mertebe.
Bir üst makabı oluyor. Rıza ona göre bir aşağısı. Ne varlığa sevinirem, ne yokluğa yerinirem, aşkın ile onurem, bana seni gerek seni diyen Yunus Leyin, mala, mülke, imkana, mekana aldanmadan Cenab-ı Hakk'a gönlünü bağlayabilmek, rapt edebilmek meselesi.
Olana da razı, olmayana da.
Aynen öyle. Yani yokluğundan dolayı bir şikayeti yok, varlığından dolayı bir itirazı yok. Tam rıza makamı işte bu. Bunun bir altı, olmasına seviniyor ama olmadığı zaman da kendini helak etmiyor. Yani ya niye olmadı benim, ben de olsaydı, ben de zengin olsam, ben de varlık sahibi olsam.
Daha nötr kalıyor.
Olana şükür diyor. Bunun adı da kanaat. Bunun adı da kanaat. Bu da hakikaten bir seviye ve güzel bir seviye. Bir aşağısı var, o daha aşağıda. O ise mala sahip olamaması o kişinin beceriksizliğinden, ihmalinden, yoksa mala gözü dönmüş vaziyette. Öylesine
hırslı yani.
Haris ise o, hırs seviyesinde dünya malına tamahkar ama elinin ermediğinden, gücünün yetmediğinden, kapasitesinin müsait olmadığından
nasip olmamış,
bir türlü mala ulaşamamış ama yanıyor içi mal hırsıyla. İşte buna hırs diyor Gazali. Bunun bir aşağısı var. Buna da ızdırar hali, zaruret hali. Yani adam akşam yiyeceği yok, sabah yiyeceği yok, gündüz isyan edeceği yer yok. Yani tam böyle açlık sınırında bulunan, mustar durumda bulunan kimse. Bu tabii en aşağısı.
Bu da fakrın ilk sizin anlattığınız çerçevesiyle ilgili gibi hocam. Tam aynen. Muhtaç, maddi evet. Anlamda yoksulluk, fakirlik.
Evet, yani elini bir yere uzandırabilecek durumda değil. Bu kimselerin artık oradan ızdırardan, zaruret halinden yukarıya doğru hırsı da aşarak en yakın,
kanaate.
En iyi yakın mertebe kendisine kanaattir. Gerçekten kanaat mertebesine ulaşmak toplumda aslında çok arzu edilen bir şey.
Evet.
Yani bugün belki en çok kaybettiğimiz şeylerden birisi. Yani insanlar kanaatle hareket etseler, yani dünyayı böyle kucaklayacak şekilde efendim saldırmazlar. Aslında yani insanın karnını doyuracak olan birkaç lokmacıktır. Vücudunu soğuk sıcaktan koruyacak olan bir takım elbisedir. Başına sokacak bir evdir ama insanlar yani bu zaruret ve ihtiyaç maddelerinin ötesinde bir de tahsiniyatın, lüksün, tezyinatın, zeyniyatın peşinde koşuyorlar.
Hocam şöyle bir şey hatırlama atayım. Geçtiğimiz hafta Kütahya'daydık.
Evet.
Orada birisi bize bir dedi ki sucukcağızım var, bir şey ikram edelim. Çok değişik bir zat. Böyle biraz hafif de mezup gibi ama orayı işletiyor. İşte konuşmuyor. Ben sonra doğru Asım abi dedim, nasıl işler? Yetiyor mu dedim kazancın? Durdu. Kanaat edersen yeter dedi. O kadar.
O kadar.
Tamam dedim, çok ben alacağımı aldım dedim.
Evet.
Yani O ölçü, yani o kanaat merhalesinin bir şeyi, tecellisi hocam. Kanaat edersen yeter dedi.
Abi yani yok derseniz yok oluyor zaten.
Evet.
Az derseniz az oluyor. Ama elhamdülillah ya. Biz yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda, çok şükür Rabbim bol bol veriyor deyip o bol verilenin de farkında olup başkasıyla da paylaşabiliyorsa bir adam hakikaten zengindir. Hakikaten o insan mutludur. Ama yani her baktığında ya daha olsa, daha az, çok az oldu, daha çok olsun, daha çok olsun, bunun sonu yok çünkü. Yani
o da hırs meralesine düşmüş oluyoruz.
Hemen düşüyor, anda düşüyor.
O zaman da dolayısıyla, mutlu olma
dolayısıyla
şansımız
işte
yok.
O kanaat meselesi bence çok önemli. Tabii bugün yaşadığımız çağın da dayattığı, öğrettiği, öğrenilmiş bir takım şeyler var, özellikler var. Yani insanlar hepsi bugün artık ihtiyaçlarını kendileri tanımlıyorlar. Ve bu ihtiyaçların çok daha fazlası olması gerektiği şeklinde bir telkin var insanlara. Yani insanlar yani karınları doymakla kifafı nefes etmiyor. Farklı lezzetleri tatmak istiyor. Ama enteresan bir şey. Yani insan her lezzetten farklı şeyler tattıkça haz eşiği yükseliyor. Bunun farkında değil insanlar. Yani insanın bir haz eşiği var. Bu haz eşiği yükseliyor. Ve haz eşiği yükselince de insanlar mutlu olmuyor. Yani o ulaştığı hazza daha yukarısına ulaşmak istiyor. Halbuki insanların o haz eşiklerini düşük bir tempoda tutmaları sürekli gözünde nimetin daha değerli olmasını sağlayacak önemli bir şeydir. Yani sofradan böyle tıka basa karnını doyurarak kalkan bir adamın bir süre sonra tekrar sofraya oturduğunda daha önce yediklerini görmesi mümkün mü? Görmek bile istemez. O kadar çok tıka basa yemiştir ki yani bunu kaldırın, bunu istemiyorum, başka bir şey getirin.
Ki toku diyecektir. Ağırlamak zordur demişler.
Zordur demişler onun için. Onun için bence Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sofradan kalkacağınız zaman, yani daha doğrusu doymadan sofradan kalkın diyor. Yani gözünüz yemekte kalsın, iştahınız devam ediyor olsun. O halde kalkın ki bir daha sofraya oturduğunuzda o yemeği özlemiş olun. Yani onu tekrar isteyin. Şimdi mesela Ehlullah'tan bir zatı anlatırlar. Kuru ekmeği suya batırıp öyle yiyor. Nasıl yapıyorsun bunu diyorlar. Yani bu ekmekle su nasıl, yani kuru ekmek. Valla o kadar acıkıyorum ki diyor. Yani ve zaten diyor o hale gelmeden yemiyorum. O hale gelince de o kadar lezzetli geliyor ki diyor.
Öyle hocam.
Başka tarif edilmez diyor. Ha, işte insanın haz eşiğinin yükseltilip tatmin edilemez noktaya gelmesi bugünün çağdaş problemlerden birisi. Ve bu problemi de üretenlerin başında bu işte ekonomistlerin israf ekonomisine yönelik telkinleri ve teşvikleri. Yani artık ekonomi ihtiyaç ekonomisi değil, israf ekonomisine dönüşmüştür. Yani eskiden ihtiyaç fazlası üretim bile engellenirdi. Yani çünkü bu ürettiğimiz şeylerin, bu Allah'ın bize sunduğu evrenden, alemden elde edilen ürünlerle yapıldığı bilinen bir iş. Allah'ın yarattığı bu ürünlerin de belli bir şeyi var, oranı var, nispeti var. Siz ihtiyacınızdan çok fazlasını üretir ve bunları da tüketime sunar da gerçekten tüketmeden de bırakırsanız, insanları, bir sonraki nesilleri, bundan sonraki nesilleri bu dünya nimetlerinden mahrum bırakıyorsunuz demektir. Yani bugün buna doğru, bu tarafa doğru bir yöneliş var.
Bir telkin hep böyle.
Evet, israf ekonomi. Bir de şu telkin çok yaygınlaştırıldı. Yani ülkelerin kalkınmışlığı tüketimiyle doğru orantılıdır anlayışı. Yani deniliyor ki ne kadar çok tüketiyorsa bir ülke o kadar kalkınmış ülkeler kategorisine girer. Halbuki yani o bir gösterge olmamalı bence. Bugün o gösterge var yani. O yüzden 80'li yıllardan sonra, Özal rahmetli zamanından sonra tüketim çok korkunç derecede teşvik edildi. Bugün tabii televizyon, internet ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla çok daha fazla teşvik ediliyor. Ve bu sefer insanlar tokluktan bu sefer yeni açlıklar aramaya başlıyorlar.
Tam onu diyecektim hocam. Yani şimdi aslında muhtaçlığımız böyle çoğunlukla mal yokluğundan değil. Yani göz açlığından bir muhtaçtık hocam. Yani belki malımız var, mülkümüz var. Belki şartlarımız da eski, diyelim ki o hani fakirlik, yoksulluk, sıfırlık seviyesinde değil ama yine gözümüz aç, yine gözümüz hırs içinde. Sürekli daha çok olsun, daha fazla olsun. Bu da bir anlamda bahsettiğiniz o Peygamber Efendimizin övündüğü fakir duygusuyla bağdaşmayan bir şey. Yani orada Allah'a olan muhtaçlığını hissediyor. Evet. Ve herhalde muhtaç. Yani en güzel durumda bile Allah'a muhtacım diyor.
Evet. Evet.
Ama biz en iyi durumda bile aslında bu şeyler yetmiyor. Daha fazlasına muhtacım ve Allah haricinde her şeyi istiyorum gibi.
İstemenin sınırı yok tabii. Doymanın da sınırı yok. Dolayısıyla bu fakir dediğimiz, yani Peygamberimizin övündüğü fakirlik, verilen nimetlerin emanet algısıyla yorumlanması ve bize ait olmadığının farkında olunması aslında bizim hayatımızı tanzim etme bakımından çok önemli imkanlar veriyor bize. Yani biz hakikaten fakir duygusuyla hareket eder ve her şeyin Cenab-ı Hakk'ın bize emaneti olduğunu, yani içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havaya, efendime söyleyeyim, yediğimiz yiyecekten, elde ettiğimiz her türlü imkana varıncaya kadar, bunların hepsi Allah'ın bir lütfudur. Ve bizim bunlara güzel davranmamız ve bu nimetlerin kadri kıymetini bilmemiz lazım geldiği şeklindeki bir edebi kuşanmış olsak, en azından bu nimetleri har vurup harman savuramayız. Yani bundan sorumlu olduğumuzu biliriz. Çünkü gerçekten bugün en çok israf gündemde. Yani hele hele toplu yaşanılan otellerde ve benzeri yerlerde yiyecek maddelerinin, çöpe gidenlerinin, ekmeğin ve diğerlerinin israfının haddi hesabı yok. Akan suların haddi hesabı yok. Ama gelin görün, şu anda dünyada su ile ilgili ciddi problemler konuşulmaya başlandı. Yani yeraltı sularının azalmaya başladığı, ülkemizde bile, işte Konya'da, işte Aydın'da, ne bileyim başka yerlerde yeraltı sularında azalmalara meydana geldi. Obruklar oluşuyor, çökmeler, göçmeler oluşuyor. Bunlar tabii çok önemli haberciler. Yani diyor ki bir bakıma Allah'ın bize emaneti olan bu arz, yer küre diyor ki siz beni böyle hor hoyrat kullanır, kıymetimi bilmez, değerimin farkında olmazsanız bundan mahrum olursunuz. Yani Allah ilahi adaletiyle sizi cezalandırır diye bir mesaj veriyor aslında baktığınız zaman. Ama biz bu mesajı ne görmeye ne duymaya niyetli görünmüyoruz. Yani insanlarımız gerçekten baktığınız zaman bunları görmeye ve duymaya niyetli değil ve tahammülü de yok. Yani o sadece kendi hazzının peşinde. Yani bugün insanların en büyük problemi haz ve hız. Yani daha hızlı yaşasınlar, bilgiye daha kolay ulaşsınlar, hayatı ve iletişimi daha kolay gerçekleştirsinler ve hazları da sürekli tatmin edilsin. Yani o bir hedonist, bir hayat anlayışı egemen oldu. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bahsettiğimiz el-fakru fahri, fakirlik benim medar-ı iftiharımdır algısı ve hele şeyde Allahümme emitni ahyeni miskinen ve emitni miskinen duasında beni miskin olarak yaşat ve miskin olarak öldür ve miskinlerle haşret. Bakın fakir de demiyor. Yani fakirle miskin arasında fark var. Yani
fakir, nasıl bir fark hocam?
Şöyle, yani fakir kelimesi, fakr söylediğimiz gibi ihtiyaç duyduğu şeyleri tam karşılayamaması demek. Yani
muhtaçlık hali.
Muhtaçlık hali, yani geliri giderine yetmeyen insan demek fakir aslında. Miskin ise sakin kökünden geliyor kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime. Fukara ve mesakin diye ayetlerde de peş peşe geçer. O kelime daha çok hareket imkanı sınırlı olan demek. Yani sakin olan, hareket edemeyen, yani şu anlama geliyor. Hareketi ya maddi olarak, bedeni olarak bir başkasının desteğine ya da ekonomik olarak bir başkasının desteğine muhtaç. Tek başına kendisini, kendine yeterli görmeyen kişi için miskin tabirini kullanıyor Kur'an-ı Kerim.
Müstahni değil yani.
Hayır, yok. Kendi kendine yeterli değil. Yani yürümesi desteğe muhtaç. Hayatını sürdürmesi desteğe muhtaç. Ekonomik hayatını sürdürmesi desteğe muhtaç. Dolayısıyla miskin kelimesinin böyle bir anlamı var. Hazreti Peygamber'in böyle kendisini miskin olarak ifade etmiş olması da, yani benim her hareketim zaten ona bağlı.
Yani Allah'a izafe eder.
Tabii, yani Cenab-ı Hak beni hareket ettiriyor. Benim motivasyonum ondan, hareketim ondan, rızkımı o veriyor, enerjim oradan geliyor, gücüm ve takatim orada.
Yani izafe hiç koparmıyor hocam.
Aynen. La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz her zaman. Güzel bir şey. Yani yani hiçbir havl, kuvvet, takat, enerji yoktur. Ancak Allah'ın verdiği vardır. Yani biz gücümüzü, kuvvetimizi, takatımızı, enerjimizi ona izafe ediyoruz. Herhalde rızkımızı, maişetle ilgili sahip olduğumuz nimetleri de onun verdiği bilincindeyiz. Dolayısıyla o verdiğine göre o zaman bunu biz kendiliğimizden elde ediyoruz gibi düşünmemeliyiz. Ve böyle kalbini rapt ederek insanın bir şeye, bağlanması, Allah'a bağlanmış olması onun mutluluğunu artırıyor. Çünkü hakikaten insanlar bugün bir yerden sonra boşluğa düşüyor. İşte deist, ateist insanların
kaymaları olabilir.
Kaymaların en büyük şeylerden birisi. Bugün işte şeyde de var, sosyal medyada da var. Bir delikanlı bir mektup bırakarak ve video çekerek maalesef intihar etmiş. O da çok acı bir şey, üzücü bir şey. Hakikaten ebeveyn için, ne bileyim okuldaki arkadaşlar için, insanlık için yani genç bir yavru.
Bir kaybımız sonuçta.
18-20 yaşındaki bir genç yavru tıp fakültesini okuyormuş. Üstelik yani iyi üniversiteye girmiş ama canına kıymış. Yani o problemlerin de bence ilacı aslında baktığınız zaman o gençle imanı buluşturmak ve bence problemi de iman problemiymiş. Yani çocuk ateizme doğru kaymaya
kaymış,
başlamış.
Evet, son
yani hayatı
senedir
anlamsızlaştığını düşünmeye başlamış. Yani orada tabii ailelere çok büyük işler düşüyor. Önemli işler düşüyor. Çünkü baskıyla çocukları o tür yerlerden kurtarmak zor. Yani çocuklara yani öncelikle yani sen bizim evladımızsın.
Seni
bizim
anlıyoruz.
İçin sen bizim önemli ve kıymetlisin, değerlisin. Biz seni anlıyoruz diyerek üzerine baskı kurmamak gerekiyor. Çünkü baskıyla bir yere varılmıyor.
Baskı daha ters
tepiyor. İşte tepmiş zaten.
Tepmiş.
Görüldüğü gibi. Onun için oturup konuşmak, anlatmak, anlaşmak, kızmadan, öfkelenmeden, cezalandırmadan. Yani bizde maalesef bu cezalandırma merakı çok yanlış sonuçlara sari oluyor, badi oluyor. Onun için bence ailelerin de, eğitimcilerin de bu konuda çok uyanık davranması lazım. Tabii zor bir süreçten geçiyoruz. Yani şimdi medya, sosyal medya vasıtasıyla bu tür sapkın fikirler çok kolay her yerde ulaşıyor, yaygınlaşıyor, ilgi uyandırıyor ve bir şekilde gençler de bunlardan haberdar olup kafaları karışıyor. Ve bazen de onun işte o baskı altında olduğu döneme denk geliyor.
Duygusal bir kırılma yaşıyor zaten.
O kırılma sırasında ona böyle bir
tuz mail biber oluyor adeta.
Mail ediyor ve oradan ayağa kayıp gidiyor, Allah korusun. İşte burada ebeveynlerin, eğiticilerin, öğretmenlerin, işte yurtsa neyse idarecilerin çok önemli bir şeyi var. Yani biz o geleneksel otoriter eğitici olma vasfımızı artık biraz rehber eğitici olmaya evrilmesini sağlamamız lazım.
Çünkü böyle yani eğitimde bir psikolojik şiddete dönüyor hocam.
Genellikle biz yani millet olarak tarihi süreçte baktığınızda şeyi çok seviyoruz. Yani otoriterliği seviyoruz. Yani biz işte ailede babaysak otoriter olmalıyız. Efendim mektepte hocaysak otoriter olmalıyız. Kocaysak otoriter olmalıyız. Ne bileyim işte idareysek otoriter olmalıyız. Yani hizaya gel deyince her şey düzelmeli. Yok böyle bir şey. Yani insanlarla iletişim kurarak, onları ikna ederek, kafalarındaki istifhamları izale ederek iletişim kurulabilir. Hazreti Peygamber modelini hiç görmezden gelmişiz sanki biz. Hazreti Peygamber imanla ilgili sorusu olan, problemi olan herkese sonuna kadar dinleyerek, cevap vererek, ikna ederek onları teslim ediyor.
Kalbini kazandı.
Kalbini kazanıyor. Hiçbir zaman öfkelediği, azarladığı, otorite kurarak cezalandırdığı yok. Yani yakasını yapışıp devemi ganimet mallarıyla doldur diyen bedeviye bile öfkesi yok Efendimizin. Bunun dilini kesin diyor, bunun şeyini yapın diyor. Yani talebini yerine getirin. Dilini kesin dediği, talebini yerine getirin, sözü bitsin yani. Bir isteği var adam biraz.
Yani madem dertli, derdini giderin
evet,
ki.
Yani kalk ya Ali diyor, kalk ya Ali diyor Ali Efendimiz'e, kes bunun dilini diyor. Hiç Ali Efendimiz de hemen yatırıp şunun dilini keseyim demiyor. Yani öyle anlayabilir.
Muradını veriyor.
Ha, orada bir mecazi mana olduğu çok net.
Belli.
Ali Efendimiz kalkıyor, gel diyor. Götürüyor şeyin başına, Beytül Mal'in başına. Ne istiyorsun? Al şundan, al şundan, al şundan, al şundan. Hepsini koy. Tamam mı? Hadi güle güle. Bitti. Yani böyle bir ganimet malı isteyen ve orada da böyle haddi aşan, densizlik yapan bir bedeviye bile bu şekilde muamele ediyor. Öbür taraftan işte zina etmek isteyen gence izin veriyor. Yani izin veriyor derken verin gelsin,
anlatıyor,
konuşayım diyor. Yani gelin çağırın, izin verin, gelsin yanıma konuşayım onunla diyor. Ve ona bir takım sorular sonra ikna ediyor. Yani başka bir takım densizlikler yapan var. Ama Hazreti Peygamber'in böyle otoriteyle insanları düzeltmek şeklinde bir uygulaması asla yok. Yani biz nereden edinmişsek uyu. Tabii. Yani mekteplerimize, camilerimize, medreselerimize yani falakayı yatırmak. Efendime söyleyeyim dayak atmak.
Şiddet göstermek.
Şiddet hafızlık yaparken. Yani ben yıllar yılı Diyanet'te bulunduğum zamanda da hafızlık dayak yemeden olmaz mantığıyla mücadele ettim. Yani bana ya hocam dayak olmadan hafızlık mı olur? Ya olmasın öyle hafız ya. olmasın be. Ben fakültede hocalığım zamanında Diyanet'e gitmeden bir gün şunu sınıf veya dördüncü sınıf dersteyiz. Çocuğun birisi geldi, yani oturuyordu, ben az bir öğrenci grubuydu. Hocam ben Kur'an-ı Kerim okuyamıyorum dedi. Nasıl yani dedim. Sen üçüncü sınıfa gelmişsin yani bu ana kadar Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenemedin dedim. Yok hocam dedi, onu demiyor, kastetmiyorum dedi. Elbette biliyorum Kur'an okumasını dedi, hafızım ben dedi. Ya dedim, ben dedi Kur'an-ı Kerim'i elime alıp okuyamıyorum dedi. O niye dedim, hafız oldu. Yok yok, tam tersi dedi. Ben dedi Kur'an-ı Kerim'i elime aldığım zaman hafızlık yaparken yediğim dayaklar hatırıma geliyor ve Kur'an elimden düşüyor dedi. Ha, şimdi bu çocuğa hafız yapmak, onu hafız olarak topluma kazandırmak büyük bir zulüm işkencesidir. Bak Kur'an okuyamıyorum çocuk.
Çünkü Kur'an ve yani acı onu, birleşmiş
tabii,
gönlünde.
Tabii onu gönülden severek, öperek, yani iyi ki hafız oldum, iyi ki sen varsın diyerek okuması mı güzel, yoksa ben Kur'an okuyamıyorum demesi. Ben gerçekten içim kan ağladı ve bunu daha sonra Diyanet'te hep görev yaptığım süre içerisinde arkadaşlarla paylaştım dedim. Arkadaşlar sakın ha. Yani biz böyle bir hafız istemiyoruz. Yani böyle bir insanı hafız yapacaksanız ayakla kötekle ve Kur'an'a düşman olacak. Kalsın olmasın ya. Vebali varsa bana ait. Ama bunun vebalini ödeyemeyiz biz.
Doğru.
Yani insan kendisi hafız olmanın zaruretine inanmalı ya da ikna edilmeli. Hayır, olmuyor, olmak istemiyor. Bırak ya olmasın.
Çünkü herkes olacak tabii, diye de bir kaide yok.
Tabii asıl saadette herkes hafız değildi ki. Evet. Az olan sahabiler vardı. Peygamberimiz onlara ayrı ihtiram gösterirdi. Evet. Severdi, sayardı. Eyvallah, onlar hepsi güzel. Efendim işte Hamaletül Kur'an, Eşraf-ı Ümmeti Hamaletül Kur'an buyurmuş Efendimiz. Yani ümmetimin en şereflileri hafızlardır, Kur'an ezberleyenler. Eyvallah, bunlar güzel şeyler ama
ticaret zaman, yapan, halkın içinde çarşıda tabii, duran tabii, ve o dönemde Peygamber Efendimiz'e yardımcı olan başka sahabeler de var.
Aynen. Dolayısıyla hafızlık biz gösterge değil. Yani gösterge gibi de değerlendirilmemek. Ha şimdi mesela Allah razı olsun Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ümmet-i okullarında çok zeki çocuklardan alıp bir senede, 6 ayda hafız yapıyor. Güzel bunlar. Yani
bunlar güzel
projeler. Bir baskı olmadan çocukların kendi tercihleriyle, ailelerin kendi tercihleriyle olması ne kadar güzel bir şey. Ben bir şey de çok üzülüyorum. Yani hafız yapılıp çocuklar kazandırılıyor topluma ama ondan sonra hafızlığın en geçerli olduğu alana değil de başka alanlara kayıyor. Yani hafızlığın olması gereken İslami İlimler İlahiyat Fakülteleridir. Orada okuması lazım. Gidip tıp fakültesine gidiyor, hukuka gidiyor. Eyvallah, yani ona da karşı değiliz ama şimdi hafızlığın işe yarayacağı alan burası. Yani hafız bir çocuk İslami İlimler'de okursa onun için hafızlık çok önemli bir kaynak.
Aslında bir temel kıymet var tabii, elinde. Bunu burada bozdur çok daha fazla.
Aynen, aynen ve onu sürekli geliştirme şansına sahip. Onun üzerine yeni fikirler bina etme, Kur'an'ın manasına nüfuz etme, iç manası ile ilgili yeni arayışlar içine girme şansı olacak bunun için. Çok güzel bir şey ama siz onu başka bir fakülteye gönderdiğiniz zaman o da zayi oluyor. Dolayısıyla benim size söylemek istediğim, yani bu gençlerle ilgili alan, oradan açıldı söz, bizim otoriteyle düzeltebileceğimiz bir alan değil. Yani oradaki o otoriterlik tavrından vazgeçmemiz lazım. Yani yeniden oturup rehberlik tarzında ellerinden tutarak, karşımıza alarak ve onları önemsediğimizi gözlerinin içine bakıp güzel sözler söyleyerek anlatmakla bu olabilir. Yoksa müeyyide koymakla hiçbir yere varılmaz, varılamamıştır. Tarihte bunun örnekleri de olur diye düşünüyorum ben doğrusu. Onun için yani fakir kelimesinden yola çıkarak bunları evet söyledik. Yani bu fakir kelimesi bize kendimizin farkında olmayı da öğreten bir kelimedir, bir anlamdır. Yani fark ve fakr birbirine yakın harflerden oluşuyor biliyorsunuz. Fak, fe, ka, re, fe, kaf, re harfleri, öbürü de yer değiştirmesi. Fark yer değiştirmesinden oluşuyor. Arapçada bir kaide var. Takarrubu elfaz, takarrubu manadır. Yani lafızları birbirine yakın olan kelimelerin sonuçta ve süreçte manalarında da bir yakınlaşma söz konusudur. Yani fakir duygusu, fakir ile malul ve efendim işte farkında olması insanı, o farkındalığı tetikliyor. Fakir ile fark insanın fakirliği de fark etmesini sağlıyor. Yani fakir ve fark o fakirliği, fakir, yoksul insanı fark edebilecek duygu da veriyor sana. Yani insan o peygamberimizin yani miskin olarak öldür beni ya Rabbi lafzının manasını düşündüğü zaman oradaki o fakrın hakikaten fakirliği fark etmek. Çünkü en büyük problemlerden birisi fark edilmektir. toplumda. Herkes, yani yoksul da fark edilmek ister. Efendime söyleyeyim, hasta da fark edilmek, aranmak, sorulmak ister. Dertli insan da fark edilmek ister. Ama insanın fark edebilmesi için bu acıları ve bu sancıları yaşayarak hayata atılmış olması çok anlamlıdır. Yani hiç fakirlik görmemiş, hiç hastalık görmemiş, hiç dert çekmemiş bir insanın dertliği fark etmesi mümkün değil. Yani bu çok önemli bir şey. Yani insanların acılarını fark eden insan olabilmek önemli. Hani meşhur hadisedir. Hüdayi Hazretleri'nin dergahındaki şeyhlerden birisi vaktiyle, orada bir şifahane de varmış vaktiyle. O şifahanede hastalar akşamdan sabaha kadar böyle inim inim inlerken bir bakmış yine hastalar inliyorlar. Müezzin Efendi'yi çağırmış. Bugün demiş ezanı Şafii vaktinde erken okuyun demiş. Niye? Yani şifahanedeki hastalar bugün yine ezan okundu, sabah oldu, oh elhamdülillah diyerek rahatlasınlar, rahat bir nefes alsınlar diye orada bir tasarrufta bulunmuş, ezanı bile erken okutmuş. Yani önemli olan insanlar işte bu farkındalığı yakalayıp insanların duygularına hükmedebilmek ve onları, siz toplumda görülüyorsunuz, fark ediliyorsunuz, sizi gören insanlar var, sizi önemseyen insanlar var, size değer veren insanlar var dedirtecek bir duygu yoğunluğu içerisinde olmak bence çok önemli. Fakr aslında bu manaya bizi motive eden, hayatımızı anlamlı kılan önemli özelliklerden birisidir. Ama bu fakrın bir yukarı derecesi daha var. Hazreti Ayşe ile ilgili anlatılır.
Nedir hocam?
O da şu, yani fakrının da farkında olmamak. Ayşe validemize bir külliyetli miktarda bir şey gelmiş, hediye gelmiş bir yerden. Hemen almış, tak tak tak tak tak. Ehline dağıtmış bunu. Sonra da öğün vakti gelince hizmetine bakan hanımefendiye demiş ki bir şeyler hazırlasanız yesek demiş. Ben bir şey yok ki demiş ya. Yani deseydin demiş bir ayırsaydık ama bilemedim demiş efendim. Yani
hem akşama, kendi ihtiyaç içinde
ama tamamı dağıtıyor.
Onu da fark etmeden,
evet,
yani yine de veriyor.
Tam bir fakr hali işte bu. Yani ihtiyacının peşinde koşmayan, yani şahsi ihtiyacının peşinde koşmayan bir istina hali. Yani bana lazım olan kardeşlerimdir, komşularımdır, akrabalarımdır, dostlarımdır, neyse. Onlar rahat olsunlar, biz bir öğüne zarar yok, atlatabiliriz, geçirebiliriz diye tok gözlü olabilmek tabii çok önemli bir şey. Çünkü fakir kelimesinde böyle bir tok gözlülük de var, bir istina hali var. O istina halini yakalayabilmek için ise biraz Muhammediyül meşrep olmak lazım. Onu benimsemek lazım.
Hocam vaktimiz neredeyse bitti ama şunu da sorayım. Şimdi bizi dinleyenlerden ya da izleyenlerden varlıklı, böyle hali vakti yerinde, mal mülkle maşallah böyle güzel yaşayan insanlar. Ya şimdi hocamız fakir dedi, fakirlik dedi, miskinlik dedi.
Evet, çok yani, tam yerinde söylüyorum. Güzel soru sordum.
Onlar onu da, şimdi onu da bu programdan sonra malı mülkü dağıtmaya mı başlasınlar?
Bizi dinleyenlerin çoğu tanırlar. Merhum Musa Efendi üstadımız sağlığındayken konuşurken genellikle ben demez, fakir derdi rahmetli. Siz yetiştiniz mi?
Evet efendim.
Fakir derdi. Bizim Abdurrahman Bey de torunları, bizim Mustafa Temel amca var. Ona demiş ki bir gün, Mustafa Temel amca demiş ya, dedem demiş ben biliyorum zengin ama hep fakir diyor demiş. Ne demek yemiş yani? 6-7 yaşında Abdurrahman o zaman da. Mustafa amca da hakikaten arif bir adam. Çok güzel bir cevap vermiş. Demiş ki, Abdurrahman demiş, insan dünyaya çıplak geliyor demiş. Giderken de çıplak geliyor demiş. Yani bir kefen alıyor, bir gidiyor. Bu ikisinin arasındaki sahip olduğumuz mallar bizim zengin denilmeye yetecek kadar bir anlam ifade etmiyor. Yani çıplak geldik, çıplak gideceğimiz bu dünyada biz fakiriz. Allah'ın verdiğiyle zenginiz. Dolayısıyla biz fakiriz. İşte gerçek fakirlik bu. Yani insanın varlık içerisinde bunların sahibi Allah, ben emanetçiyim. Dolayısıyla bunları yerine ulaştırabilsem, gerçekten sahiplerine ulaştırabilsem mutlu olurum diyebilmektir.
Eyvallah. Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile bugün fakir konusunu işledik. Söz meclise, hisse herkese sırrınca hepinize hayırlı, muhabbetli, huzurlu günler diliyoruz. Bendeniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, muhabbetle, hürmetle.